أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين اللهم آمين أما بعد pek değerli muhterem Müslümanlar, Rabbimiz Allah Azze ve Celle hepimizin gideceği yer olan müminler, Müslümanlar diyarını hakkımızda hayırlı eylesin. Bu dünyada çekmiş olduğumuz zorluklar, ızdıraplar, musibetler kabrin kapısından sonra son bulsun. Allah Teala kabire daha erişmeden tevbenin hakikatini, ölümün hakikatini, Allah'a rücu etmenin, Allah'a inabe etmenin ne demek olduğunu, bunların manalarını içselleştiren ve bununla birlikte yaşayan o bahtiyar kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Hepimizin varacağı yer olan asıl hayat, ahiret yurdu, ahiret hayatı, içinde inşallah mahzuniyetin olmayacağı, hüznün olmayacağı, ağlamaların, hasretlerin, özlemlerin, ızdırapların olmayacağı bir diyar olacak inşallah. Kimi kullar için de bunun tam tersi, dünyadayken hiç musibetle tanışmayan, acılarına sabretmeyen, Allah'a kulluğun manasını içselleştirip de yaşayamayan kullar için de, insanlar için de kabrin ötesinde kendilerini bekleyen ahlar, figanlar, vaveylalar olacak. Hasret, elem, ızdırap, çile, bütün bu kavramlar esas orada manasını bulacak. Bu dünyadayken yüzeysel bir şekilde çileyle yorulduğumuzu zannederiz. Musibetlerle yorulduğumuzu zannederiz. Ama esas ahiret yurduna gittiğimiz vakit çilenin ne olduğunu, tam karşıtı olan sevincin, güzelliğin, tebessümün, mutluluğun ne olduğunu da inşallah Rabbim bizleri oradan tanıştırıp gösterecek. Nereye gidersek gidelim, nereye kaçarsak kaçalım, hepimiz ahiret yurdunda biteceğiz inşallah. Bu dünyada bir tohum gibi, bir fidan gibi ekileceğiz. Ama esas dünya olan ahiret hayatında tekrardan hepimiz inşallah çıkacağız. Zannetmeyelim ki kabre yerleştirdiğimiz bir kişi sadece üzerine toprak atıldı mı gidiyor. O aslında bir tohum oluyor bizim için, tohum. Biz onu ektik artık, üzerine kapattık. O tohumun içerisinde ne varsa ahirette o ortaya çıkacak. O açıdan dünya hayatındayken kendinizi bir tohum gibi görün. Toprağa ölü niyetine düşmeyin. Ölü niyetine düşseniz bile oradan tekrardan çıkacağımız için iç dünyamızı, iç hayatımızı Allah'ın ve Resulünün istemiş olduğu bir hayat doğrultusunda dolduralım, düzeltelim. Tohumun rengini bu dünyada belli edelim. Tohumun cinsini bu dünyada belli edelim ki kıyamet gününde ne açacağını da Allah'ın izniyle bilelim. Ümidimizi yitirmeden, korkularımıza teslim olmadan bir Allah'ımızı, bir Rabbimizi, Rahman ve Rahim olan Allah'ı bilerek bu doğrultuda bir hayat yaşamak elimizden geldiği kadarıyla gayret edelim. Tohum olacağız ve bir gün toprağa düşeceğiz. Yitik olsak da, kaybolsak da her birimiz inşallah mezar kapısından sonra o en sevmiş olduğumuz insanlarla bir arada olup inşallah kavuşmanın sevincine varacağız. Değerli Müslümanlar, hani dünya hayatını yaşarken çok böyle musibetler geçirmişsindir veya da çok günahların vardır. Bir yerden duyarsın, Allah tevvapmış, Allah gafurmuş, Allah bütün günahları affedermiş. Sen dağlar kadar günahlarla gitsen de Allah'ın o rahmet deryası, o tevbe denizi kesinlikle böyle eksilmezmiş. Öyle şeyler duyduğun vakit o kadar çok böyle ferahlıyorsun ki. Ya Rabbimiz bu dünyadayken böyle merhametliysen, biz normal hayatımızda bir insana yanlış yaptığımız vakit, ya 10 yıl sonra iyilik yapsan bile, ya sen 10 yıl önce şöyle bir adam değil miydin derler. Hemen eski hayatınızı yüzünüze vururlar. Ama Allah'ın kapısına yöneldiğiniz vakit Allah diyor ben eskiyi silerim diyor. Benim için eski hayatın söz konusu olmaz. Kapattım orayı, sildim orayı. Benim bir adım da Settar deyince ya o kadar çok böyle ümidimiz kabarıyor ki mutlu oluyoruz. Ya Rabbi sana hamdolsun diyor. Dünya hayatındayken böyle seviniyoruz. İşin başka versiyonu da var. Bu dünya hayatında Allah'ın kızmasını, Allah'ın gazabını, gadabını düşününce de yani gerçekten bazen tir tir titriyoruz. Bir ümit hali bize geliyor, bir korku hali bize geliyor. Esas Müslüman'dan, müminden istenmesi gereken şey de olur. İşte öbür dünya ile alakalı olan değerli soru, öteki hayatla alakalı da bazı güzel şeyleri işittiğimiz vakit o kadar çok sevince bürünüyoruz ki. Ya ne kadar günah işlersen işle, ne kadar batarsan bat, ne kadar çamurların içerisinde bir hayat geçirirsen geçir, istersen yüzünün çamurluğu görünmesin, günah çamurluğundan görünmesin, Allah'ın huzuruna varacağım vakit beni Rahman ve Rahim olan bir Allah bekliyor dediğim vakit, inanın o kadar çok her şey, o çamurlar daha mezara gitmeden dökülüyor. Ama sahih bir niyet olacak, samimiyet olacak insandan. Ölüm anı geldiği vakit ben Allah tevbe ediyorum diyen insanın tevbesi nasıl kabul olsun ki? Fırsatlar verildi, yapmadın. Firavun denizde boğulacağına adı gibi emindi. Ama Allah kafiri gaflete düşürdü. Öleceğini bile bile yola girdi. Orada boğulurken ayet-i kerimede geçtiği üzere ben dedi Musa ve Harun Rabbine iman ettim dedi. İman ettim, yanlış yapmışım ben dedi. Ben iman ettim dedi ama o iman etmesi bir fayda sağladı mı? Sağlamadı. Ölüm döşeğine düştüğümüz vakit, tevbe ettiğimiz vakit yani Allah kabul eylesin. Rabbimiz Rahman Rahim bilemeyiz ama daha hali hazırda ayaktayken, güçlüyken, taşı sıkıp suyunu çıkaracağımız bir haldeyken Allah bu halde bizden tövbe istiyor işte. Böyle bir hayat yaşadınız bu farz edin. Günahlarla dolu bir hayat. Ama içinizde ümit böyle, ümit o kadar çok böyle kabarmış ki beni öbür tarafta Rahman ve Rahim olan bir Allah bekliyor. Rahmetinin %1'ini bu dünyaya göndermiş, %99'unu kendi katına saklamış olan bir Allah beni bekliyor. Benim karşılaşacağım Rabbim böyle bir ilah, böyle bir Allah. Kulunun samimiyetine bakıyor, ötesi hiç Allah'a böyle umurunda bile olmuyor Rabbimizin. Böyle halleri düşününce elhamdülillah diyoruz. Rabbim senden ümidimizi kesmiyoruz, kesemeyiz. Yine konu içerisinde geçecek. Bizim senden başka gidecek hiçbir kapımız da yoktur ya Rabbi. Az önce çamura baktım. Hiç akla hayale gelmeyecek günahlar işledim. Hiç istemediğin vadilerde, mecralarda dolaştım ya Rabbi. Ama senin Allah olduğunu bildim de öyle geldim ya Rabbi. İşte bu sahih niyet insan içerisinde olduğu vakit değerli Müslümanlar, Allah ona sen bir adım geldiğin vakit Allah Teala mecazen koşarak geliyor Allah Teala. Çünkü Allah'ın kulundan istemiş olduğu şey de zaten budur diyor. Kim tevbe ederse لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ diyor. Muhakkak yok kurtuluşa ermiştir. Ama diyor kim de tevbe etmezse فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Tevbe ettiğin vakit kurtuluşu müjdeliyor. Tevbe etmediğin vakit sen ne zalim adamsın diye Allah Teala defaatle tekrarla söylüyor. Öbür tarafın da bir hakikati var. Bu hakikat de değerli Müslümanlar Allah'ın cebbar olduğu akla geliyor. Allah cebbar. Allah kahhar. Kahredici bir Allah da var. Cebbar olan bir Allah da var. Züntikam sahibi, intikam sahibi olan bir Allah da var. Bu iki terazi dengesini böyle tam tutmamız gerekiyor. Milim milim bile oynamaması gerekiyor bunun. Rahman ve Rahim olan Allah'a inancımız olduğu gibi kahhar olan, züntikam olan, Allah'ın yine azaplarından en büyük azaplar olan cehennemi, cehennem içindeki azap çeşitleri, bunları da bir kefeye koyarak eşit miktarda bir hayat yaşamak zorundayız değerli Müslümanlar. Ne kadar günah işlersen işte varacağın yer Allah'ın kapısı olması gerekiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu minvalde bizlere şunlar, şu hakikati dile getiriyor. O kadar çok böyle hoşa giden bir hadis-i şerif ki bu. Ümidi olmayan adama aç avuçlarını da sana ümit vereyim diyor. Benim içimde çok korku var diyen adama al şu soğuk suyu da o korkuların teker teker gitsin, için serinlesin denilen bir hadis-i şerif o. Okunulduğu vakit, dinlenildiği vakit, idrak edildiği vakit, fehmedildiği vakit Allah'ın izniyle Müslümana ömür boyu yetecek derecede olan bir hadis-i şeriftir aslında bu. Kim diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bizlere öteki hayatın da var olduğunu, öteki alemin de nasıl bir alem olacağını ince ince anlatan bir peygamber. Biliyor ki kulları çok korkuya kapılacak. En azından bu hadis-i şerifte onlara ümit olsun. Bu da yaşanmıştı geçmişte denilerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere hadis-i şerifte anlatıyor. Esrafe racülün ale nefsi فَلَمَّا حَدَرَهُ الْمَوْتُ اَوْسَى بَن۪يهِ Bir adam vardı diyor. Bir adam vardı. Bu adam kendi nefsine o kadar çok zulmetti ki başka rivayetlerde adamın işlemediği günah kalmamıştı diyor. Nefsi hususunda israfa kaçtı. Nefsine Allah şurada dur dedi, durmadı. Şuraya gel dedi, gelmedi. Şunu yap dedi, yapmadı. Ey kulum sana yakışan bu davranıştır, bu davranış sahibi ol dedi, olmadı. Adam diyor kendi nefsine zulmedenlerden oldu. Ne zaman ki diyor ölüm vakti kendine geldi, ölüm vakti diyelim, ölüm anı kendisine yaklaştı, çocuklarını başına topladı. Çocuklarına vasiyet etti. Bu benim size olan vasiyetimdir, böyle yapacaksınız diyerek dedi ki فَقَالَ اِذَا اَنَا مِدُّ فَحْرِقُونِ Ben dedi öldüğüm vakit, öldüğüm zaman oğlum dedi beni yakın. Hani şu Hindistan'da yakıyorlar ya, aynı o şekilde dedi beni yakın. Adam ölecek, adamın artık üzerine ne dökeceklerse, nasıl o operasyonu yapacaklarsa adamı kül edecekler. Ki zaten devamında diyor ki ثُمَّ اسْحَقُونِ Sonra beni diyor kül haline getirin. Ceset yansın. Cesedim şöyle bir yansın. Ceset yandıktan sonra diyor kül haline geldikten sonra şöyle külümü toparlayın. Külümü toparlayın. ثُمَّ اَذْرُونِ فِي الْبَحْرِ Sonra alın o külü denize saç alayım gitsin diyor. Yani baktığınız vakit ya korkunç bir manzara aslında bu. Korkunç bir manzara. Ya o adam sen ne yaptın aslında? Ne yaptın da bu derece, nasıl böyle bir içinde bir şey vardı da kendini bu derece yaktırıp kül haline getirip külünü bir kavanoza koydurup geliyorsun denize ve diyor ki saçarayın denize gitsin. Düşünün ki adamın bir zerresi başka bir yere gidecek. Yani zerre bir toz hali yani. Bir toz hali başka yere gidecek. Adam denizde olduğu gibi karışacak. Denizde kendine tabiri caizse yolculuk edecek her bir zerresi. Niçin? Niçin yani? Sebep. Niye böyle bir hale büründün diye kendisine sorulduğu vakit diyor ki فَوَاللّٰهِ لَاِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنَّنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ اَحَدًا Vallahi diyor Allah beni diriltmeye gücü yeterse kimseye azap etmediği kadar diyor bana azap eder. Çok şeyler işledim ben, çok günahlar işledim. Onun için beni kül edin. Çünkü diyor Allah diriltmeye gücü yeterse, hani korkuyor aslında, eğer Allah benim bu zerrelerimin her birini teker teker toplayıp da bir insan suretine beni tekrardan getirirse Vallahi diyor, kainatta, dünyada veyahut da o azap edeceği cehennemde hiç kimseye etmediği azabı Allah bana yaptırır diyor. Bana azap eder. Ve burada da adam aslında çok keskinlik ifadeler kullanır. Kesinlikle bana azap eder Allah. Onun için diyor, korkuyorum, beni bu şekilde yapın. فَفَعَرُوا بِذَٰلِكَ Adam öldü. Adamın cesedini yaktılar. Toz haline getirdiler. Denize saçaladılar. Adam gitti. Bitti. Ha bitti mi? فَقَالَ لِلْاَرْضِ Allah yeryüzüne dedi ki, yere dedi ki, اَدِّي مَا اَخَذْتِ Aldığını geri ver dedi Allah. Yeryüzüne. Aldığını geri ver. فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ Adam bir anda baktı, insan haline tekrardan geri verdi. Hani zerreler ne oldu? Cesetler paramparça olduğundan oldu. Adamın organları yok dediler. Adam paramparça olmuş, adamın cesedi ortada. Ya ceset önemli değil. Önemli olan ruh. Beden olsa ne olur, olmasa ne olur. Açın bakın mezarlığı, hepsi kemik halinde. 200 yıl önceki insanların kemikleri belki bulamazsınız. Ama ruh öyle değil işte. Ruh başka, berzah alemine gidiyor ruh. Oraya gittiği vakitte değerli Müslümanlar, her şey aslında orada başlıyor, orada bitiyor. Adam bir an insan haline geldi. فَقَالَ لَهُ Allah ona dedi ki, مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَاتَ Niye bu tür şeyler yaptın sen diyor. Niye kendini yaktırdın? Niye kendi diyelim tozlarını, küllerini sağa sola üfürttürdün, denize saçaladın? Niye? Adam ne diyor biliyor musun değerli Müslümanlar? Tek bir laf diyor. Haşyetuke ya Rab diyor. Senden korktum ya Rab diyor. Haşyetuke ya Rab. Mekafetuke ya Rab diyor. Ya Rabbi senden korktum ben. Çok korktum ya Rabbi. Korktum bana azap edersin. Korktum ki beni tekrardan dirilttiğin vakit azaba düçar edersin. Onun için ya Rabbi içimden gelen bu korkuyla aslında ben bunu yaptım deyince... Dedim ya, bizi orada bekleyen Rahman ve Rahim olan bir Allah var. فَغَفَرَ لَهُ بِذَٰلِكَ Allah bu adamı diyor affetti. Niçin? Haşya. İçinde, insanın içinde var olan o korku var ya, korku. O korku insanı o kadar çok farklı bir hale getirmiş ki. Niye küllere halkül haline getirtirmiş adamı? Korkmuş çünkü. Yaratan Rabbinden korkmuş. Belki diyeceksiniz ki, niye günahlar işlerken korkmadın? Emin olun, böylesi adamlar günah işlerken bile korkuyor aslında. Ya değerli Müslümanlar, biz insanız. Allah'ın yarattığı beşeriz biz. Tabiri caizse Allah'ın fabrikasından çıkmışız biz. Günah işlemek bizim kaderimiz. Bir insan ben günah işlemem, hiç günah işlemeyeceğim dese bile 10 gün sonra günah işler bu adam. Çünkü kaderimizde var bu. Ama günahın yanına tövbe koymayı da ihmal etmeyeceğiz aslında. Kaderdir ama günaha da, günahın yanına tövbeyi de koymamız gerekiyor. Günahsız olmaz. Günah da işlenecek ama burada özellikle adamın hissettiği duyguyu hissetmek gerekiyor. O da korku. Ya Rabbi korkuyorum. Günah işlerken korkmadın mı? Zaten günah işlerken korktum ki. Günah işlerken o hal üzere gitmekten korktum ama yine de nefsime yenik düştüm. Demektir işte değerli Müslümanlar. Evet. Dedik ya, bizi böyle bir ilah da bekliyor. Ama Rahman ve Rahim olan Allah'ın bu dünya hayatındayken daha ölmeden bizden istemiş olduğu şey, ahirete iman meselesini tam manasıyla gönlümüzü içimize sindirmemizdir. İçine sindireceksin iman meselesini. Bugün değerli Müslümanlar, İman meselesinde biraz gevşeme olduğu vakit bundan ilk darbeyi ne alıyor biliyor musunuz? Ahirete iman alıyor. Biraz imani noktada gevşekliğe düş. Namazda gevşekliğe düş. Allah'a imanda biraz gevşekliğe düş. Bunun hemen etkeni, hani 6. sıraya koyuyoruz ama ahirete iman ciddi bir şekilde zedeleniyor. Şimdi bu kadar insanlar günahlar işliyor. Bu kadar insanlar yanlış yanlış yollara düşüyorlar. Niye? Ahirete iman noktası eksildiğinden dolayı. Adam sanki ölmeyeceğim diyor. Adam çünkü sanki hiç dirilmeyeceğim, Allah'ın huzuruna çıkmayacağım gibi bir hayat yaşıyor. İman meselesi gerçekliğe düştüğü vakit ilk darbeyi ahirete iman alıyor. Halkalar düşünün. Halka şöyle sarsıldığı zaman, hani zincir var ya zincir, 6 tane zincir biraz sarsıldığı vakit hemen ahirete iman kopmaya çalışıyor. Biz böyle bir haldeyiz. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetine başladığı vakit ilk önce Müslümanlara oturtmuş olduğu şey tevhiddi. Tevhidinizi koruyun denildi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bitti. Bu iki unsura çok dikkat edin denildi. Yani zedelemeyin. Günah işleyebilirsin ama sakın ha sakın imanı zedeleme. Allah'a olan inancını zedeleme. Peygamber olan inancını zedeleme. Allah'la peygamberin arasını ayırma. Peygamberi bir postacı olarak görme. Peygamber sadece bize geldi, mektubu bıraktı, gitti, hadi işi gücü rast gelsin değil. Mekke'ye gelen peygamber daha gelir gelmez önce Allah'a inancı insanlara aşıladı. İnanın o sahabelere neyi anlattı biliyor musunuz? Ayet-i kerimelerle sabit özellikle ahirete imanı anlattı. Çünkü peygamber çok iyi biliyor ki ahirete iman eden adam yanlış yapmaz. Ahirete iman eden adam yalan söylemez. Ahirete iman eden adam komşusuna yan gözle bakmaz. Ahirete iman eden adam çalmaz, çırpmaz, doğru söyler. Ahirete iman eden adamın kızlarla, kadınlarla işi olmaz. Ahirete iman eden adam İslam, Müslüman, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır, kendi nefsine söz geçirir ve nereden geldiğini, nereye gideceğini çok iyi bilir. İman bu çünkü. Ahirete iman bu. Allah'a iman eden, ahirete iman eden adam ya yürürken bile yürüyüşüne dikkat eder. Aman ha aman yanlış yere basmayalım, birinin hakkına hukukuna girmeyelim diye riayet eder Allah'a iman, ahirete iman eden adam. Ama bugün değerli Müslümanlar ahirete iman noktasından çok ciddi bir şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi ümmetine bunu anlattı, bunu söyledi. Ama hemen akabinde Mekke medresesinde diyelim yetişen sahabelerin her birisine bakıyorsunuz. Ya o kadar mı insan haktan hukuktan korkar? O kadar mı insan yanlış birinde yanlış bir söz söyletmekten korkar? Bakın özellikle Mekke'de Müslüman olan sahabelerin ahlaklarına bakın, amellerine bakın. Zekat develeri toplanmış ya da ganimet develeri toplanmış. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti dönemi. Bir karı koca da yaşlı fakir geliyor diyor ki ya diyor be adam al şu yuları götür diyor Ebu Bekir'e ver. Belki bize de bir deve verir belki diyor. Olabilir belki bize de, biz fakiriz diyor, bize de verir belki. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de hesap yapmak üzere çadırın içerisine giriyorlar ve çadırın içerisine kimse gelmeyecek diyorlar. Adam ne bilsin elini alıyor yuları, bir anda kapıdan içeriye pat diye giriyor. Hazreti Ebu Bekir adamın yularını alıyor, şöyle yüzüne doğru hafif böyle bir atıyor. Kızmış olabilir, beşer tabii ki bunlar. Ama yüzüne doğru biraz atıldığı zaman adam diyor ki acıdı diyor. Acıdı. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya kardeşim ben ne yaptım diyor ya. Allah beni diyor affetsin diyor, al şu yuları diyor al. Hazreti Ömer diyor ki ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Kendinden sonrakilere diyor bu sünneti, bu şeyi bırakma. Ne yapıyorsun? Ya diyor ben yanlış ettim diyor, bu adamı yüzüne vurdum diyor ya. Allah yarın öbür gün diyor Ebu Bekir'i diyor bundan dolayı affetmezse diyor ben ne yapacağım? Ya biz günde bir sürü insana küfürler ediyoruz, hakaretler ediyoruz, hakkına giriyoruz, vuruyoruz, dövüyoruz, sövüyoruz, arkasından konuşuyoruz. Burada Hazreti Ebu Bekir bir adamın yüzüne bir şey attı diye bakın ne kadar endişeye kaplıyor. Ne kadar sıkıntıya düşüyor. Vallahi diyor Allah diyor Ebu Bekir'i diyor bu adamdan dolayı cehennemine atar affetmez diyor. Al adam bu yılları diyor sen de bana vur. Adam diyor ki Ebu Bekir ben seni affettim diyor. Niye? O hadisin aslığı görüyor. Adamın o amelini, o ciddiyetini görüyor da ben sana affettim geri geldim diyor. Ama nice insanlar var. Cenazede adam ölüyor gidiyor ama arkada bir sürü borçlu, harçlı. Cenazelerine geliyorlar. Adamın cenazesine küfrederek gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze geldiği vakit diyor ki bu adam borcu var mı? Borcu ödendi mi? Adamın diyor borcunu ödeyin sonra namazını kılalım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ha devlet reisi evde bir şeyler varsa getirin diyor şu adamın borcunu diyelim. Ahirete diyor borçlu gitmesin. Ey peygamber sen gel de şimdiki halimizi gör. İnsanlara milyarları takıyoruz. Oralı bile olmuyoruz, sormuyoruz, etmiyoruz. Sonra camiye geliyoruz, sonra Kabe'ye gidiyoruz, hacca gidiyoruz. Allah'ım sen bizi affeyle, ben geldim, lebbeyk ya Rabbi diyoruz. Ya lebbeyk, nasıl lebbeyk diyor ki, diyorsun ki sen. Emret ya Rabbi diyorsun. Allah sana dünyada emretti zaten. Gelmeden önce sana kendi şehrinde emretti zaten. Borcunu harcını öde dedi, milletin hakkına girme dedi. Sen bir de kasıra kasıra Kabe'ye gittin, hacca gittin. Allah zaten affeder dedin ama gittin. Kul hakkının affedilmeyeceğini düşünemedin. Adam şehit olsa bile kul hakkı ondan affedilmiyor, biliyor musunuz? Cennette makamını görüyor. Kanının ilk damlasıyla bütün günahları affolunuyor şehit adam. Kafasına tacul vakar konuluyor. 70 tane akrabasına şefaat ediyor. Ama gelin görün ki bir tane aracaklı adam sen bana dünyada hakkını vermedin desen adamın işi bitiyor işte. Allah diyor ki ben karışmıyorum, ikiniz kendi aranızda halledin. Çok sevmiş olduğu kul olursan Allah senin borcuna kefaret ediyor. Evet değerli Müslümanlar. İşte dünya hayatı böyle. Dünya hayatı böyle. Biz elimizden geldiği kadarıyla ahirete iman endeksli bir hayat yaşamak zorundayız. Attığınız adımlara dikkat etmemiz lazım. Bir iş mi yapıyorsun? Aman ha aman bu işte ben bir gerçekliğe safsaklığa düşersem bana bunun hesabı çetin bir şekilde sorulur diyeceksin. Demek zorundasın. Peki değerli Müslümanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim Allah'la karşılaşmayı istiyorsa Allah da onunla karşılaşmak ister. Kim Allah'la karşılaşmayı kerih görürse, hoşuna gitmezse Allah da onunla karşılaşmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kaçımız Allah ile karşılaşmayı istiyoruz ki? İnanın kendi içimize yerleşen öyle bir hastalık var ki doktora gitseniz bile vallahi size hangi hastalık olduğunu söylemezler. Söyleyemezler, bilemezler. Çünkü bu manevi bir hastalık. Başın ağrısa gitsen bir tedavi sana söylerler. Ciğerlerin ağrısa, nefesin daralsa gitsen bir röntgen çekmekle sana ne hastalığın var söyleyebilirler ama bunun hastalığını 1400 yıl önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor zaten. Bugün gerçekten biz Allah ile karşılaşmayı istemiyorsa bizim içimizde bir hastalık var. Bu hastalığı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylerken biraz daha genişlemesine söylüyor değerli Müslümanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünya hakikatini, dünya Müslümanlarının başına gelecek olanları anlatırken diyor ki يُوشِكُ اَنْ تَدَعَ عَلَيْكُمُ الْاُمَمْ كَمَا تَدَعَ الْاَكَلَةُ اِلَى قَسْعَتِهَا. Yakında diyor bütün dünya birlikleri, dünya toplulukları, bütün kafirlerin sizin üzerinize saldıracakları zaman yakındır. Tıpkı diyor yemek sofrasına diyor üşüştükleri gibi diyor, hani yiyicilerin yemek sofrasına üşüştükleri gibi sizin de üzerinize saldıracaklar, üşüyecekleri zaman yakındır. Yani kurtlar sofrasına dini aracaklar, dini paramparça edecekler. Sonra sahabe diyor ki ya Resulullah biz o zaman az olacağız da onun için ya Resulullah sayımız az mı olacak? Allah Resulü diyor ki bel entum kethir velakinnekum gufâ kevfe isseyir. Fakat siz o gün çok olacaksınız. Yeryüzünde şu anda 1.5-2 milyar ümmet var. Müslüman ümmet. Diyor ki siz çok olacaksınız. Ama diyor bir selin getirip götürdüğü çer çöpler gibi olacaksınız. Çer çöp nerede ne demek? Şu ırmağa gidin görürsünüz. Kimi çer çöp burada, kimi orada, kimi şurada, kimi burada, kimisi 1 kilometre ötede, kimisi 10 kilometre ötede. Bu şekilde diyor dağınık olacaksınız. Dağınık olacaksınız. Şu an dünya hayatında biz bunu yaşıyor muyuz? Biz şu an bunu bir fiil yaşıyoruz. Bugün yeryüzünde ne kadar zulüm varsa en fazla Müslümanlara yapılıyor. Şu an bakmayın daha yeni yeni gündem oldu. Çin'de neler yapıldığına, Yemen'de neler yapıldığına şahitsiniz. Yolda selamun aleyküm demek bile yasak. Polisler arasına alıyor Müslümanı, tekme tokat dövüyorlar, coplarla kafasına vuruyorlar, kafasından kanlar yere düşmüş, adam baygınlık geçirecek, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Adam kime söylüyor? Komünistlere söylüyor. Sen istediğin kadar camide La İlahe İllallah Muhammed Resulullah de. Esas dönülmesi gereken yer orası işte. Zalime karşı bunu söylemek. Elini almışsın tesbihi, bin defa La İlahe İllallah çekiyorsun. Çekiyorsun ama kime çekiyorsun? Kendi nefsine bile karşı gelemiyorsun daha sonra. Kendi nefsinin isteklerine boyun eğiyorsun ama bin defa La İlahe İllallah çekiyorsun. Subhanallah çekiyorsun. Elhamdülillah çekiyorsun. Dışarı çıktığın vakit Allah'a küfür ediyorsun. Allah'ı inkar ediyorsun. Bosna Hersek'te komünizmi yaymaya çalıştırır. Dediler ki siz nasıl üstün geldiniz? Nasıl komünizmin yayılmasına engel oldunuz diye sorduklarında Bosna Hersek Müslümanlar vallahi dedi kızlarımıza eğittik, kızlarımızı okuttuk dediler. Biz kızlarımıza eğitim verdik, İslam'ı, imanı öğrettik onlara. Sonra diyor bu kızlar büyüdü, evlendi. Onlar da kendi çocuklarına imanı öğretti, İslam'ı öğretti diyor. Biz komünizmin üstesinden bu şekilde geldik. Evlatlarımıza İslam'ı öğrettik diyor. Çin bu stratejiyi çok iyi öğrendiği için Müslümanları ne yaptı? Her bir Çinli erkeği Müslümanların evine damat adayı olarak, damat olarak verdi. Haram. Kafir olan biriyle evlendirmek haram. Ama zulmün altında olduğun vakit ne yapacaksın? Geldi. Kıza dediler ki sen bu adamla evleneceksin. Bu kafir. Evleneceksin. Bitti. Evlenmezsen öldürülürsün denildi. Şimdi her Doğu Türkistanlı Müslümanın evinde bir tane Çinli erkek var. Adam eve geliyor. Evin içerisinde Kur'an-ı Kerim bulundurmak yasak. Hani senin evinde var ya, okumuyorsun, rafları aratıyorsun, tozlandırıyorsun. Mezar olduğu vakit, cenaze olduğu vakit Yasinler okuyorsun ya, Perşembeler okuyorsun ya. Adamların evinde Kur'an bulundurmak bile yasak. Böyle bir zulüm altındalar. Adamı toplama kamplarına topluyorlar. DNA testi yapıyorlar. Bütün Müslüman erkekleri kısırlaştırıyorlar. Senin bundan haberin var mı? Ama senin ticaretine dokunulduğu vakit herkes başka başka laflar ediyor. Ya bir poşet 25 kuruş yaptılar diye ortalığı velveleye veren biz ümmeti aldılar, poşetin içine koydular. Zulmedildi Müslümanlara. Hiç sesimiz bile çıkmadı.
Dışarıdan gelen cemaat yukarıda yer var. Merdivenlerde yukarı çıkabilirsiniz.
Orada zulüm yapıldı. Bir poşeti gündem ettiğimiz kadar kendi aramızda Müslümanları gündem etmedik değerli Müslümanlar. Bunun nesini savunalım biz? Hep topu başkalarına atıyoruz. Ama ya senin hiçbir gücün yoksa gidersin Çin malı almazsın, olur biter. Hiçbir şey yapamıyorsan gece vakti elini kaldırırsın. Ya Rabbi gücüm bu. Başka bir şey yapamıyorum. Savaşamıyorum, edemiyorum. Savaş olsa gideceğim ama yok deyip elini kaldırma şeyin varken ya bunu bile yapamıyorsun. Ama cebine dokunulduğu zaman, poşetine zam yapıldığı zaman nasıl da ortalığı velveleye veriyorsun. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz çok olacaksınız. Çok. Ama diyor bir selin getirip götürdüğü çerçöpler gibi olacaksınız. Hiç kimse kimseye faydası yok. Ne Orta Doğu'daki Müslümanların ne buradaki Müslümanların faydası yoktur. Yine az da olsa bu taraftakiler yine seslerini yükseltiyorlar, boykot ediyorlar. O taraflarda hiç ses yok. Güya peygamberin şehri, güya Kabe, Allah'ın evi, Allah'ın evinde etrafı tavaf eden adamlardan bile ses çıkmıyor. Nasıl sağır olmuşuz, nasıl böyle bir Allah'ın Kur'an'da bahsettiği var ya, bukmun umyun diyor ya, böyle kör olmuşuz, sağır olmuşuz, bitmişiz, tükenmişiz. وَلَيَنْزِيَنَّ اللّٰهُ مِنْ سُدُورِ عَدُوبِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ Ve diyor, Allah diyor, düşmanlarınızın içinde var olan korkuyu diyor, size karşı bir korku hissediyor onlar, onu alacak. Şimdi kafir adam bizden korkmuyor. Kafir adam bizden korkmuyor. Müslüman mı? Ya basit onların işi ya falan. Umursamıyor adam. Çünkü adam senin camiye giderken kılmış olduğun namazının seni değiştirmeyeceğini çok iyi biliyor adam. Tuttuğun orucun arkasında ne bahanelerle oruç tuttuğunu çok iyi biliyor onlar. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmediğini onlar değil, herkes biliyor. Okuduğunu anlamadığını herkes biliyor. Sohbetlerden kaçtığını onu herkes biliyor. Kafir adam bile inanın bizden çok çok çekinmeyi bırak, hiç asla asla korkmuyor. Allah onların kalplerinden korkuyu alacak. Peki ya Rabbi, sen onların kalbinden korkuyu alırsan bize ne vereceksin? İşte bizim manevi hastalığımızın adını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam koyuyor. Gidin evinize, duvarlara yazın bunu. Bizim hastalığımız bu işte. Nedir? وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْوَهِنِ Ve Allah sizin kalbinize vehin hastalığını verecek diyor. Vehin. Ya Resulullah, vehin ne demek? Diyor ki hubbu dünya ve kerahiyyetul mevt. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. İşte bizim ümmet olarak milyar Müslümanın içinde hissettiği duygu bu işte. Vallahi de dünyayı seviyoruz, billahi de dünyayı seviyoruz. Dünyayı sevmesek koşup koşup krediler çekmeyiz. Koşup koşup faizlere para yatırmayız. Koşup koşup borsa oynamayız. Eskiden adam dükkanına er-rızk var Allah yazardı, rızık Allah'tandır yazardı. Ama kredi çıktı, ama faiz çıktı, ama repo çıktı, borsa çıktı. Adam Allah'ı unuttu, rızkımı veren burasıdır dedi ya. Ben 10 yılımı garantiye alıyorum bu şekilde diyor. 20 yılımı garantiye alıyorum. Bende birikmiş paramı ben bankaya götürürsem bana aylık şu kadar faiz veriyor diyerek adam rızık veren, rezzak olan Allah'ı unuttu da belini bankalara vesaire şeylere bağladı. Dünya sevgisi. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zaten bir kalbe dünya sevgisi girdiği vakit o kalpten ölüm korkusu da çıkar gider. Dünya sevgisi kalbimize girdiği vakit inan birazcık daha hayatımıza dikkat etmemiz lazım. Tabii ki dünyada yaşıyoruz. Ama dünyayı imar ederken ahiretimizi yıkmadan bunu yapmamız lazım. Dünya malı elimizde olsun, kalbimizde aklımızda olmasın. En zengin biz olalım. En iyi evlerde oturalım ama sordukları vakit bu evin benim gözümde hiç değeri yoktur, atabilirim gibi bir kalbinde o his taşıman lazım. Siz dünyayı severseniz diyor ölüm korkusu, ölümden kerih görme duygusu da kalbinize girer. Bu açıdan birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatınıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli Müslümanlar. Rabbim inşallah dünyaya dalanlardan bizleri eylemesin. Allah Teala dünya sevgisini kalplerimizden çıkarsın. Yeryüzünde var olan bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Allah Teala onları tek başına bırakmayan kullarından eylesin bizleri. Dualarında, namazlarında sürekli yad eden insanlardan, müminlerden eylesin bizleri. Allah Teala ölmeden önce tövbeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve kendisi münasebetiyle toplandığımız Fatma teyzemizi de Allah Teala merhamet eylesin. Kabirdeki suallerini Allah Teala ona asan eylesin. Ve her birimizin gideceği o ahiret alemine hazırlık yapmayı da cümle alemimize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.